Ayrım 2.
Yazı işleri müdürünün umut dolu bir ön sözüyle birlikte o pazar basılmıştı yazın. Aradan yıllar geçtikten sonra o basımın ve ondan sonraki 7 yazının parasını annemin ödediğini öğrendiğimde utanmak için artık çok geçti. Çünkü haftalık sütunum artık kendi kanatlarıyla uçuyordu. Üstelik haber şişiricisi ve müzik eleştirmeni olmuştum. Liseyi bitirip pek iyi dereceyle olgunluk diplomamı aldıktan sonra aynı zamanda 3 ayrı devlet okulunda İspanyolca ve Latince dersleri vermeye başladım. Mesleki eğitimi ya da doğuştan eğitimcilik yeteneği olmayan kötü bir öğretmendim. Ana babalarının despotluğundan kurtulmanın en kolay yolu olarak okula giden o zavallı çocuklara karşı da içimde hiçbir acıma duygusu beslemiyordum. Onlar için yapabildiğim tek şey benden akıllarında hiç değilse en sevdiğim şiir kalsın diye onları tahta cetvelimin terörü altında tutmak olmuştu. Bunlar Fabio, ne acıdır. Şu gördüklerin şimdi, şu ıssız tarlalar, şu hüzünlü tepe. Bir zamanlar o ünlü İtalika kentiydi. 16. yüzyılda yaşamış Sevillalı şair, yazar ve din adamı Rodrigo Caro'nun Sevilla yakınlarında bugün artık yok olmuş antik İtalika kenti için 1573'te yazdığı İtalika Harabelerine Şarkı adlı şiirin ilk dizeleri. Ancak yaşlandığımda bir rastlantı sonucu öğrendim öğrencilerimin arkamdan bana ne attaktıklarını. Profesör Hüzünlü Tepe. Hayatın bana verdiklerinin hepsi buydu. Ondan daha fazlasını koparmak için de hiçbir şey yapmamıştım. Ancak iki ders arasında öğle yemeği yiyebiliyor, akşam saat 6'da yıldızlar arasında sinyalleri kapatmak üzere gazete yazıhanesine gidiyordum. Gece saat 11'de o günkü baskı tamamlandığında başlıyordu benim gerçek yaşantım. Haftada 2 ya da 3 kez Genel Evler Mahallesi'nde yatıyordum. Yanımda bana eşlik eden o kadar çok çeşit kadın oluyordu ki 2 kez yılın müşterisi olarak ödüllendirilmiştim. Yakınlardaki Roma kahvesinde yediğim akşam yemeğinden sonra rastgele herhangi bir genel ev seçiyor, arka avludaki kapıdan gizlice içeri giriyordum. Bunu sırf keyif olsun diye yapıyordum ama sonunda aradaki karton bölmelerden herkesin duyacağını akıllarına bile getirmeden devlet sırlarını bir gecelik sevgililerine anlatan büyük politikacıların ağızlarında bakla ıslanmaması sayesinde oraya sık sık gidişlerim işimin bir parçası olup çıkmıştı. Müzmin bekarlığımın geceleri cürüm sokağındaki öksüz çocuklarla doyuma ulaştırılan oğlancılığa bağlandığını da ne yalan söyleyeyim bu yolla öğrenmiştim. Şansım varmış ki bunu unuttum gitti. Daha başka geçerli nedenlerin yanı sıra bunu unutmamın bir nedeni de hakkımda söylenen iyi şeyleri de duymuş olmamdı. Bunları doğru olarak değerlendiriyordum. Yakın arkadaşlarım hiç olmadı. Dostluğa yaklaşan pek azı da New York'ta bulunuyor. Yani öldüler. Çünkü geçmiş yaşamlarının gerçeklerini içlerine sindiremeyen günahkar ruhların oraya gittiklerini tahmin ediyorum. Emekli olduğumdan beri cuma akşamları yazılarımı gazeteye götürmek ya da güzel sanatlardaki konserler, kurucu üyesi olduğum sanat merkezindeki resim sergileri, Halk Eğitim Derneği'nde yurttaşlık konularında şu ya da bu konferans ya da Apollo Tiyatrosu'ndaki aktris Fabregas'ın sezonu gibi belli bir öneme sahip bazı işler dışında yapacak çok az işim var. Gençliğimde açık hava sinemalarına giderdim. Oralarda ansızın ay tutulmasına tanık olabileceğimiz gibi beklenmedik bir sağanak nedeniyle iki taraflı zatürreye de yakalanabilirdik. Ama filmlerden çok daha fazla ilgimi çeken bir giriş parasına ya da bedavadan ya da krediyle sevişen gece kuşlarıydı. Aslında sinema benim tarzım değildir. Hele Shirley Temple'a utanç verici bir biçimde tapınılması bardağı taşıran son damla olmuştur. Hayatta yolculuk olarak bütün yaptığım 30 yaşımdan önce Cartagena'da Indias'taki şiirsel değişler yarışması için çıktığım 4 gezi olmuştur. Bir keresinde de berbat bir gecede Sacramento Montier tarafından Santa Marta'daki genel evinin açılışına davetli olarak motorlu bir sandalla oraya gitmiştim. Ev ayağına gelince az yemek yerim. Kolay zevklerim vardır. Damiana yaşlanınca artık evde yemek pişirmez oldu. O zamandan beri de düzenli olarak yediğim tek yemek gazete kapandıktan sonra Roma kahvesindeki patatesli omletler olmuştur. İşte böylece 90. yaş günümün arifesinde öğle yemeksiz kalmış, Rosa Kabarkas'tan haber bekleyeceğim derken dikkatimi okuduğum kitabı da verememiştim. Saat 2'deki öğle sıcağında Ağustos böcekleri carcar ötüyordu. güneşin açık duran pencerelerde dolaşması yüzünden hamamın yerini 3 kez değiştirmek zorunda kalmıştım. Doğum günüm bana hep yılın en sıcak günlerine rastlıyormuş gibi gelir. Bu sıcağa dayanmayı da öğrenmişimdir ama o günkü keyfim buna hiç de uygun değildi. Saat 4 olunca Johann Sebastian Bach'ın cello için 6 suitini en son Pablo Casals versiyonundan dinleyerek sakinleşmeye çalıştım. O suitleri tüm müzik aleminin en bilgece yazılmış eserleri olarak kabul ederim. Ama her zamanki gibi beni yatıştırmak yerine daha da beter bir neşesizliğe boğdu. Suitlerin bana biraz ağır gelen ikincisinde uyuyakalmışım. Rüyamda cellonun sızlanıp durmasını çekip giden hüzünlü bir geminin sesiyle karıştırdım. Neredeyse aynı anda telefonun sesi uyandırdı beni ve Rosa Kabarkas'ın paslı sesiyle gerçek hayata geri döndüm. Sende eşek şansı varmış dedi bana. İstediğinden âlâ bir piliç buldum ama bir sakıncası var. Olsa olsa 14 yaşlarında. Çocuk bezi değiştirmeye aldırmam dedim şakadan, gerekçesini anlayamayarak. Senin için bir sakıncası yok dedi ama 3 yıllık hapis cezamın karşılığını kim ödeyecek bana? Hiç kimse ödeyecek değildi ama elbette kendisi hiç ödemeyecekti. Rosa Kabarkas mallarını dükkanında piyasaya sürdüğü küçük yaştakiler arasından seçerdi hep. Onları mesleğe adım attırarak Kara Efomya tarihi genel evinden emekli olan orospuların en berbat yaşamlarını sürmeye başlayana kadar sıkıp sularını çıkarırdı. Asla ceza ödemezdi çünkü evinin avlusu validen tutun da belediyedeki en küçük şarlatana varana kadar tüm yerel yöneticilerin cennetiydi. Ev sahibesinin canının istediği gibi suç işlemeye gücünün yetmeyeceği düşünülemezdi. Bu yüzden de son dakikada gösterdiği bu titizlik yaptığı lütuflardan avantaj sağlamak için olsa gerekti. Yani cezayı ne kadar hak ediyorsa ücreti de o kadar yüksek oluyordu. Sorun hizmetlerinin karşılığında 2 pezoluk bir artışla giderildi ve yanımda peşin ödemek üzere nakit olarak 5 pezo ile birlikte o gece saat 10'da onun evinde olmam kararlaştırıldı. Bir dakika bile önce olmamalıydı çünkü kızın küçük kardeşlerini doyurup uyutması, romatizmadan yürüyemeyen anasında yatırması gerekiyordu. Akşama daha 4 saat vardı. Saatler geçip gittikçe kalbim soluk almamı engelleyen ekşi bir köpükle doluyordu. Giyip kuşam işleriyle uğraşarak vakit geçirmeye boşu boşuna çabaladım. Tabii hiçbir yenilik yoktu bende. Damiana bile psikopostlar gibi alışıldık yöntemlerle giyindiğimi söyler hep. Berber usturasıyla tıraş oldum. Duş almak için borularda güneşten adam akıllı ısınmış suyun ılınmasını beklemek zorunda kaldım. Havluyla kurulanma çabası bile yeniden terlememe neden olmuştu. Akşam yaşayacağım maceraya uygun tarzda giyindim. Beyaz ketenden takım elbise, yakası kolayla kas katı ütülenmiş mavi çizgili gömlek, Çin ipeğinden kravat, saf çinko oksitiyle gıcır gıcır parlatılmış botlar, kösteği yaka deliğine tutturulmuş saniyeli altın cep saati. En sonunda da boyumun neredeyse bir karış kısaldığı anlaşılmasın diye pantolonumun paçalarını içine kavurdum. Böyle bir evde oturduğuma göre o kadar yoksul olduğum kimsenin aklının ucundan geçmediğinden adım cimriye çıkmıştı. Ama doğrusunu isterseniz öyle bir gece benim olanaklarımın çok üstündeydi. Yatağın altına ittiğim tasarruf sandığımdan oda kirası için 2, genel ev sahibesi için 4, kız için 3, akşam yemeğim ve daha başka ufak tefek harcamalarım için de yedek 5 peso çıkardım. Yani gazetenin pazar yazılarım için bana bir ayda ödediği 14 pezoyu. Parayı kuşağımın arasındaki gizli bir cebe sakladım. Ve Lanman ve Camp Berkeley Co. firmasının Florida kolonyasını püskürtürce üstüme başıma sıktım. İşte o sırada paniğe kapıldığımı hissettim. Ve saatin 8'i vurmaya başladığı ilk şans sesiyle korkudan terler dökerek karanlık merdivenden el yordamıyla aşağı indim. Yaş günümün arife gecesinde pırıl pırıl açık havaya çıktım. Hava serinlemişti. Gruplar halinde sap erkekler Kolomb bulvarında kaldırımın ortasına dikine park etmiş taksilerin arasında bağıra çağıra futbol tartışması yapıyorlardı. Bakır nefeslerden oluşmuş bir bando, çiçekler açmış ağaçlıklı bir yolda gevşek bir vals çalıyordu. Noter sokağında ağırbaşlı müşterileri tavlayan meteliksiz küçük orospulardan biri her zamanki gibi sigara istedi benden. Ben de her zamanki yanıtı verdim ona. Sigarayı bırakalı bugün tam 33 yıl, 2 ay, 17 gün oluyor. altın telin önünden geçerken ışıklı vitrinde kendime baktım. Hissettiğim gibi değil, daha yaşlı, daha kötü giyimli gördüm kendimi. Saat 10'dan az önce bir taksiye yanaşarak şoföre aslında nereye gittiğim anlaşılmasın diye beni büyük kabristana götürmesini söyledim. Aynadan eğlenerek baktı bana, sonra da şöyle dedi. Aman beni öyle korkutmayın bey baba. Keşke Tanrı bana da sizinki gibi uzun ömür verse. Mezarlığın önünde arabadan ikimiz birlikte indik. Çünkü adamın bozuk parası yoktu. Gece geç vakte kalan ayyaşların ölmüşlerine ağladıkları külüstür bir bar olan kabirde para bozdurmamız gerekti. Hesabı görünce şoför ciddi ciddi şöyle dedi bana. Dikkat edin efendim. Rosa Kabarkas'ın evi artık eskisinin gölgesi bile olamaz. Kolomb bulvarındaki şoförler için yeryüzünde hiçbir sır olmayacağına herkes gibi ben de ikna olarak ona teşekkür etmekten başka bir şey yapamadım. Benim zamanımdakiyle hiç ilgisi olmayan yoksul bir mahallenin içlerine doğru sokuldum. Kapıları açık duran, duvarları rendelenmemiş ahşaptan, çatıları palmiye yapraklarından yapılmış, avluları çakıl taşlarıyla kaplı evlerin bulunduğu sıcak kumlarla örtülü aynı geniş sokaklardı. Ama insanları eski huzurlarını kaybetmişlerdi. Evlerin çoğunda cuma cümbüşü vardı. Davul zurna sesleri insanın içinde yankılanıyordu. Herkes canının en çok çektiği eğlenceye 50 sente girebilir, kaldırımlarda bedavadan dans etmek için isterse dışarıda da kalabilirdi. Keten giysimin içinde 2 dirhem bir çekirdek, sanki yer yarılıp da içine girsem kaygısıyla yürüyordum. Ama hiç kimse dikkat etmedi bana. Çevredeki evlerden birinin kapısında oturmuş uyuklayan sıska bir melezin dışında. Uğurlar ola doktor diye bağırdı tüm içtenliğiyle. Mutlu düzüşmeler. Ona teşekkür etmekten başka ne yapabilirdim? Son yokuşa varana kadar soluğum yerine gelsin diye 3 kez durmak zorunda kaldım. Oradan baktığımda ufukta yükselmekte olan koskoca bakır rengi mehtabı görüyordum. Bağırsaklarımda hiç beklenmedik bir sıkışmayla başıma geleceklerden korktum. Ama az sonra geçti. Sokağın sonunda mahallenin meyve ağaçlarından bir koruya dönüştüğü yerde Rosa Kabarkas'ın dükkanına girdim. Aynı yer değildi sanki. Rosa Kabarkas her zaman en göze batmayan, bu yüzden de en çok tanınan mama olmuştu. Bu çam yarması gibi kadını bir keresinde hem iri yarılığı yüzünden hem de müşterilerin mumlarını söndürmekteki becerisi nedeniyle itfaiyeci çavuşu diye ilan etmek istemiştik. Ama yılların yalnızlığıyla bedeni küçülmüş, teni pörsümüş, sesi de öyle şaşılacak şekilde incelmişti ki yaşlı bir kız çocuğunu andırıyordu. Eskiden kalan tek şey kusursuz dişleriydi. İçlerinden birini vaktiyle süs merakından altın kaplatmıştı. 50 yıl birlikte yaşadıktan sonra ölen kocası için tepeden tırnağa koyu yaz giysilerine bürünmüştü. İnsafsız işlerinde kendisine yardım eden tek oğlunun ölümüyle üstüne bir de siyah bir tür bone eklemişti. Canlı olan tek yanı duru ve acımasız gözleriydi. Zaten onlardan anlamıştım mizacının değişmediğini. Dükkanın tavanında ölü gözü gibi yanan bir spot vardı. Dolapların içindeyse satılacak neredeyse hiçbir mal görünmüyordu. Herkesin bildiği ama bilmezden geldiği kör parmağım gözüne bir iş yeri için paravan görevi bile yapacak hali yoktu. Ayaklarımın ucuna basarak içeri girdiğimde Rosa Kabarkas bir müşterisini savmakla meşguldü. Beni gerçekten tanımadı mı yoksa façayı bozmamak için mi öyle göründü bilemiyorum. İşini bitirene kadar bekleme yerindeki bankta oturdum. Onu belleğimde bir zamanlar olduğu gibi canlandırmaya çalıştım. İkimiz de sapasağlam olduğumuz zamanlarda beni kaç kez korkunç durumlardan kurtaran yine o olmuştu. Herhalde düşüncelerimi okudu çünkü bana doğru dönerek insanı telaşlandıracak bir dikkatle inceledi beni. Hiç değişmemişsin diye içini çekti hüzünle. Ben de onu pohpohlamak istedim. Sen değişmişsin ama iyiye gitmişsin. Ciddi söylüyorum dedi. Hatta o ölü at suratın bile canlanmış. Yemliğimi değiştirdiğimden olsa gerek dedim hızırca. Kadın canlandı. Hatırladığım kadarıyla haşmetli bir baba fingon vardı dedi. Neler yapıyor? Kendimi kıl payı kurtardım. Görüşmediğimizden beri değişen tek şey ara sıra kıçımın yanması. Tanıyı hemen yapıştırdı. Kullanılmamaktandır. Yalnızca Tanrı'nın yarattığı şey için kullanıyorum dedim. Ama uzun zamandan beri yandığı doğruydu. Hem de mehtaplı gecelerdi. Rosa dikiş kutusunun içini karıştırarak öküz gözü merhemi gibi kokan yeşil renkli küçük bir pomat kutusu çıkarıp kapağını açtı. Kıza söylersin, parmacığıyla sana sürüversin diyerek işaret parmağını edepsiz bir anlatım gücüyle oynattı. Köylü merhemlerinden medet ummadan Tanrı'ya şükür hala kendimi savunabilecek durumda olduğumu söyledim. Beni alaya aldı. Aman üstadım, hayatımı bağışlayın. Ben de öyle yaptım. Dediğine göre kız saat 10'dan beri odadaydı. Güzeldi, temizdi, iyi gelişmişti. Ama korkudan ölüyordu. Çünkü gayrılı bir balyacıya kaçan bir kız arkadaşı 2 saat içinde kan kaybından ölmüştü. Ama tabii canım diye kabullendi Rosa. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Çünkü gayrılılar katırları bağırtmakla nam salmışlardır. Sonra da sözünü sürdürdü. Zavallıcık bütün bunlar yetmiyormuş gibi üstelik bütün gün bir fabrikada çalışıp düğme dikmekle uğraşıyor. Bu bana pek zor bir iş gibi görünmemişti. Erkekler öyle sanırlar diye karşılık verdi. Ama taş kırmaktan beterdir. Ayrıca kıza içine kedi otu katılmış bromür içirdiğinde itiraf etti. Şimdi uyuyordu. Bu merhamet gösterisinin fiyatı artırmak için bir numara olduğunu sandım. Ama hayır dedi Rosa. Sözüm sözdür. Kurallar kesindi. Her bir hizmetin bedeli peşin ve nakit olarak ayrı ayrı ödeniyordu. Öyle de oldu. Avluya geçmek için peşine takıldım. Teninin kuruyup solduğunu, birinci kalite pamuklu çoraplarının içindeki şişmiş bacaklarıyla ne kadar zahmetle yürüdüğünü görünce ona acıdım. Dolunay kubbenin ortasına varmak üzereydi. Dünya yeşil bir suyun içine gömülmüş gibi görünüyordu. Dükkanın yakınında yerel yönetimin düzenlediği eğlenceler için kullanılan palmiye yapraklarından bir çardak vardı. Altında bir sürü deri tabure ve kancaları asılmış hamaklar duruyordu. Meyve ağaçları korusunun başladığı arka avluda pencerelerine sivrisineklere karşı keten bezi geçirilmiş, duvarları badanasız kerpiçten 6 tane yatak odasının bulunduğu bir galeri vardı. Dolu olan tek oda yarı aydınlıktı. Zenci Tona radyoda acıklı bir aşk şarkısı söylüyordu. Rosa Kabarkas havayı içine çekti. Bolero hayattır dedi. Ben de aynı fikirdeydim ama bunu bugüne kadar yazmaya cesaret edememişimdir. Kadın kapıyı itti. İçeri girip kısa bir süre sonra yeniden dışarı çıktı. Kızcağız hala uyuyor dedi. Bedenin ihtiyacı olduğu sürece dinlenmeye bırakırsan iyi edersin. Senin gecen onunkinden daha uzun. Aklım karışmıştı. Sence ne yapmalıyım diye sordum. Sen bilirsin dedi yersiz bir sükunetle. Sana boşuna bilgiç dememişler. Sonra gerisin geriye dönerek beni korkumla baş başa bıraktı. Kaçmanın yolu yoktu. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atarak girdim odaya. Kızı o koskoca kiralık yatağın içinde anadan doğma çıplak ve korumasız bir halde uyurken gördüm. Yüzü kapıya dönük olarak yan yatmış, tavandan vuran hiçbir ayrıntıyı affetmeyecek kadar yoğun ışıkla aydınlanmıştı. Yatağın kenarına oturup 5 duyumla büyülenmiş gibi onu seyretmeye koyuldum. Teni esmerdi, ılıktı. Onu öyle bir temizlik ve güzellik rejimine sokmuşlardı ki karnının alt kısmında henüz çıkmaya başlayan tüylerini bile unutmamışlardı. Saçlarını kıvırmışlar, el ve ayak tırnaklarına doğal renkli oje sürmüşlerdi. Ama şeker posası rengindeki teni kupkuru ve bakımsız görünüyordu. Yeni çıkmış göğüsleri henüz erkek çocuklarınkine benziyordu ama patlamaya hazır gizli bir enerji taşıyordu sanki. Vücudunun en güzel yeri el parmakları gibi upuzun ve duyarlı parmaklarıyla sanki yumuşacık adımlarla yürümek için yaratılmışa benzeyen ince uzun ayaklarıydı. Vantilatöre rağmen fosforlu gibi parlayan bir terle sırılsıklamdı. Gece ilerledikçe sıcaklık yine dayanılmaz oluyordu. Yanaklarına 2 allık lekesi kondurularak acemice boyanmış yüzünün kalın bir pirinç pudrası tabakası altında takma kirpikleri, sanki isle karartılmış kaşlarıyla göz kapakları ve çikolata renkli bir boyayla kalınlaştırılmış dudakları olmadan nasıl görüneceğini hayal etmek imkansızdı. Ama ne de kokler gizleyebilirdi karakterini. Kibirle havaya kalkmış bir burun, çatık kaşlar, dolgun dudaklar. Körpe bir güreş boğazı diye düşündüm. Saat 11'de her zamanki işlerimi görmek için banyoya gittim. Kızın yoksul giysileri bir sandalyenin üzerinde sanki zenginmiş gibi özenle katlanmış duruyordu. Kelebek desenli etamin bir giysi, sarı renkli bezden bir don, ageve elyaftan sandaletler. Giysilerin üzerinde ucuz bir bilezikle ucunda Meryem madalyonu bulunan çok ince bir zincir duruyordu. Lavabonun üzerindeki rafta da içinde bir ruj, bir allık kutusu, bir anahtar, biraz da bozuk para bulunan bir el çantası vardı. Hepsi de o kadar ucuz şeylerdi ve kullanılmaktan o kadar eskimişlerdi ki onun kadar yoksul başka birini düşünemiyordum. Soyundum. Gömleğin ipekli kumaşı ve ketenin ütüsü bozulmasın diye giysilerimi elimden geldiğince düzgün bir biçimde askıya astım. Klozetin kenarları ıslanmasın diye Florina de diyorsun bana ta çocukken öğrettiği gibi oturarak ve tevazu bir yana hala yapabildiğim şekilde tıpkı vahşi bir tay gibi hemencecik ve kesintisiz işedim. Dışarı çıkmadan önce lavabonun aynasında kendime baktım. Karşıdan bana bakan at ölü değil cansızdı. Papalar gibi kat kat gıdısı vardı. Göz kapakları şişmiş, bir zamanlar müzisyen yelesine benzeyen saçları seyrelmişti. Bok dedim ona. Beni sevmiyorsan ben ne yapabilirim ki? Kızı uyandırmamaya çalışarak çırılçıplak oturdum yatağın içine. Gözlerim o kırmızı ışığın aldatıcılığına alışmıştı. Onu karış karış incelemeye koyuldum. İşaret parmağımın ucunu sırılsıklam ensesi boyunca kaydırdım. Bütün vücudu arp üzerinde bir akort edilmiş gibi ta içinden ürperdi. Homurdanarak bana doğru döndü ve ekşi soluğuyla sarmaladı beni. Baş parmağım ve işaret parmağımla burnunu sıktım. Silkinerek kafasını çevirdi. Uykusundan uyanmadan sırtını döndü bana. Beklenmedik bir arzuya kapılarak bacaklarını dizimle ayırmaya yeltendim. İlk iki girişimimde gergin butlarıyla karşı koydu bana. Kulağının içine bir türkü söyledim. Delgadina'nın döşeği meleklerle çevrili. 14. yüzyılda yazılmış bir İspanyol romansından alınma bir dizi. Biraz gevşedi. Sıcak bir akıntı damarlarımdan yukarı çıktı ve içimdeki emekliye ayrılmış ağır kanlı hayvan uzun uykusundan uyandı. Delgadina, ruhum benim diye yalvardım ona özlemle. Delgadina. Kız sıkıntılı bir homurtuyla bacaklarımdan kurtuldu, bana sırtını dönerek kabuğunun içindeki bir salyangoz gibi kıvrıldı. İçine kedi otu katılmış o içecek benim için de onun için de pek etkili olsa gerekti. Çünkü hiçbir şey olmadı, ne ona ne de bana. Ama umurumda değildi. Onu uyandırmanın ne yararı var ki diye sordum kendi kendime. Böylesine aşağılanmış ve hüzünlü, bir kefal gibi soğuk hissederken kendimi. O sırada son derece net ve önüne geçilmez bir biçimde gecenin 12'sini çaldı saat ve 29 Ağustos'un ilk saatleri başladı. Vaftizci Yahya'nın şehit edildiği gündü o gün. Sokakta biri bağıra bağıra ağlıyor, kimse oralı olmuyordu. Belki ihtiyacı vardır diye onun için dua ettim. Gördüğüm iyilikler için şükran olsun diye kendim için de dua ettim.